Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ve sellim ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha ve tesbihatiha ve tekbiratiha. Amin. Esselamu ala men ittaba'al huda ve'l melamu ala men ittaba'al hava. 28. lem'a, 22. nüktenin ikinci nüktesi. Birinci nükteyi daha önce okumuştuk. Şimdi inşallah ikinci nükteyi okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ halaktul cinne vel inse illa li'abudûn. Mâ uridu minhum min rizkin ve mâ uridu en yut'imûn. اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَت۪ينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Şu ayet-i kerimenin zahir manası, çok tefsirlerin beyanına göre, yüksek icaz-ı Kur'aniye'yi göstermediğinden, çok zaman zihnime ilişiyordu. Kur'an'ın feyzinden gelen gayet güzel ve yüksek manalarından, üç vecihini icmalen beyan edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'in Zariyat suresinde 56, 57 ve 58. ayetlerinin bir nevi tefsirini yapacağız. Bir cihetle tefsirlerde gizli kalmış, fazla izaha kavuşmamış olan ve Cenab-ı Hakk'ın kelamında mevcut olan mucizatı tam yansıtmadığından öteki şeylerde, tefsirlerden üstadları gizli kalmış olan bu mucizeyi ya da şu belagat-ı Kur'aniyeyi izah etmeye niyet ettim diyor. Şimdi ayet-i kerimenin kısa meallerine bakalım. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ben cinleri ve insanları ibadet etsinler diye yarattım. Ayetin devamında insanların zahiren anlayamadığı bir şey var. Yani Cenab-ı Hak böyle bir şey niye ifade etsin? Zaten malumu ilamdır. Bilinen bir şeyin ilanıdır. Adama diyorsun ki senin ismin Ahmet'tir. Zaten biliyorum ben Ahmet olduğunu. Yani bunu söylemenin ne kerameti var diyecek ve dedirtecek bir ayet geliyor. Zariyat 57. Ma uridu minhum min rizkin ve ma uridu en yut'imun. Ne diyor ayet? Ben onlardan bir rızık istemiyorum, beni doyurmalarını da istemiyorum. Zaten Cenab-ı Hak bizden rızık istemiyor. Cenab-ı Hak zaten kendisini doyurmamızı istemiyor. Çünkü Cenab-ı Hak rızka muhtaç olmakta nedir? Münezzehtir. Zaten bilinen bir şey. Bunu herkes biliyor. Az bir ilmi, az bir imanı, az bir düşüncesi olan herkes bilir ki Cenab-ı Hak samettir. Rızka muhtaç değil, doyurulmaya haşa muhtaç değildir. Buradaki veçh-i icaz nedir? Mucizelik dediğimiz, Kur'an-ı Kerim'in her yönü mucize ya, buradaki mucizelik ciheti nedir diye tefsirler buna fazla dokunmamışlar diyor üstadımız. Adeta sanki Kur'an-ı Kerim'in belagatı burada görünmüyor. Kur'an-ı Kerim'in fesahatı burada fazla müşahede edilemiyor manasında tefsirlerde gördüm diyor üstadımız. Bir ayet daha. اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَت۪ينَ. Şimdi ben sizden rızık istemiyorum ve beni doyurmanızı da istemiyorum ayetinin devamındaki ayet tamamıyla onu izah ediyor. Şüphesiz Allah rızık verendir, mutlak kudret ve kuvvet sahibidir. Ancak Allah'tır böyle bir zat. Dolayısıyla madem ki Allah kuvvet sahibidir, kudret sahibidir, rızıkları yaratandır ve dağıtandır bütün mahlukata. En küçük varlıktan en büyük varlığa kadar rızıkları dağıtan Allah'tır. Öyleyse Cenab-ı Hakk'ın ben sizden rızık istemiyorum ve doyurulmayı da istemiyorum, beklemiyorum ayetinin acaba veçh-i icazı, mucizelik ciheti nedir diye ister istemez alimler düşünmüşler. Ama üstadımız diyor ki fazla da buna dokunmamışlar. Ama hepimiz biliriz ki En azından Risale-i Nur'dan mana itibariyle biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'in tamamının mucize olduğunu. Mucize ne demek? Kur'an-ı Kerim, insanlar ve mahlukat tarafından taklit edilemez. Üzerinde bir mühür var ve bu mühür insanları, mahlukatı acize düşürür. Bir şey karşıdaki insanları acize düşürdü mü, biz buna ne diyoruz? Mucize diyoruz. Acize düşüren olay demektir. Mesela peygamberler aleyhisselam mucize göstermişler. Bir mucize söyleyelim mesela. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ayı ikiye bölmesi. Normal şartlarda bir insan ayı ikiye böler mi, bölebilir mi? Mümkün değil. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselama Cenab-ı Hak iltifat ediyor, ayı ne yapıyor? Bir parmağının işaretiyle ikiye böldürüyor. Karşıdaki bütün insanlar böyle bir hadise karşısında aciz kaldı mı? Kaldı. Yapmaktan uzak durdu mu? Durdu. Biz bunu yapamıyoruz dediler mi? Dediler. Öyleyse bunu yapan Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne göstermiştir? Mucize göstermiştir. Ordu susuz kalıyor. Ya Resulallah, su yok. Hem abdeste hem normal kullanıma. O zaman bir parça su bulun diye emrediyor. Gelen suya mübarek ellerini daldırdıktan sonra kaldırıyor parmaklarını. Teknelerinizi getirin diyor. Kaplarınızı getirin diyor. Bismillah diyor. 10 musluklu çeşme gibi parmaklarından su akıttırıyor. İnsan normal olarak bunu yapabilir mi? Yapamaz. Bütün insanlar toplansa böyle bir şey yapabilir mi? Yapamaz. Öyleyse bu nedir? Mucizedir, değil mi? İşte Kur'an-ı Kerim'in baştan sona tamamı mucizedir demişler büyüklerimiz, alimlerimiz. Mucize, Allah'ın kelamı. Peki var mı bunun bir örneği? Var. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim Arabiyyun Mubin'dir. Apaçık Arapça olarak indirilmiş bir ilahi kitaptır. Semavi kitaptır, değil mi? Arapça. O zamanki Araplarda da meşhur bir şey vardı. Belagat, fesahat ve şiir, güzel söz söyleme sanatı vardı. Kur'an-ı Kerim'in de bu özelliği ön plana çıktı. Yani belagat, fesahat dediğimiz şiirsel özelliği, güzel söz söyleme özelliği biraz daha ön plana çıktı. Cenab-ı Hak o yönünü biraz daha ön plana çıkarmak suretiyle insanların meşhur olduğu, uzman olduğu konuda onlara meydan okudu. Haydi bakalım, Kur'an-ı Kerim'in benzerini getiriniz diye Allah meydan okudu. Siz diyorsunuz ya bu beşer kelamıdır. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kelamıdır. Evet diyorsunuz, iddia da ediyorsunuz. Hem de hepiniz ne yapmışsınız? İttifak etmişsiniz müşrikler, değil mi? Haydi bakalım, Kur'an-ı Kerim'in benzerini Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi bir ümmiden, ne demek ümmi? Okuması, yazması olmayan zat demektir. Hem okuması yok, hem yazması yok. O zamana kadar da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir şiir yarışmasına, bir belagat ya da fesahat yarışmasına katıldığı da vaki değil. Çünkü her zaman olan şeyler bunlar, yarışmalar. Değil mi? Panayırlar oluyor, ondan sonra güzel yarışmalar tertip ediliyor. O zaman kendi şiirlerini beğenen insanlar çıkıyor meydana. Bunlardan en güzel tarih boyunca olan şiirler Kabe'nin duvarına asılıyor. Bunlara da tarihte ne diyorlar? Muallekat-ı seb'a deniyor. Yani 7 asılmış, 7 övülmüş şiir anlamına geliyor. Bunlardan da en meşhuru Lebid denilen bir şehriyardır. Lebid. O da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında yaşamış bir şairdir, şehriyardır. Şairlerin şairi. Şimdi Kur'an-ı Kerim geldiği vakit meydan okudu. Haydi bakalım, Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır diye iddia ediyorsunuz, ilan ediyorsunuz, dava ediyorsunuz. Madem ki Kur'an-ı Kerim bir beşer kelamıdır, Efendimiz Aleyhisselam'dan sudur etmiştir diyorsunuz, onun gibi ümmi olan, okuması yazması olmayan bir zat tarafından benzerini getiriniz. Ne oldu, herkes dini yuttu mu? Yuttu. Kimseden bir ses çıktı mı? Çıkmadı. Peki. Orada durunca Kur'an-ı Kerim tabi devam ediyor adeta. O zaman ümmi olmasın. Katip olsun, alim olsun, şair olsun, fasih olsun, şöyle olsun, şöyle olsun, beli olsun gibi ifadeleri kullanmaya başladı zımni olarak ayetlerde. Getirin benzerini. Hiçbir fasih, hiçbir şair, hiçbir beli, hiçbir alim karşısına çıkıp da ne yapamadı? Yarış yapamadı. Bir tek şahıs olmasın, bütün hepiniz toplanın, bir adam gibi çalışın, birbirinize kuvvet verin, destek verin. Çıktı mı yine? Çıkmadı. Ondan sonra, şimdi yaşayan insanlar değil, geçmişte yaşayanları da, gelecekte yaşayanları da getirin imdadınıza, birbirinize kuvvet verin. O da olmadı. Allah'tan başka taptığınız bütün alihelerinizi, ilahlarınızı, putlarınızı da getirin. Onlar da size yardım etsinler. Bir taraftan da gizli gizli Kur'an-ı Kerim adeta alay ediyor. Ya onlar demeye başladılar ki, Muhammed'in aleyhissalatü vesselam bir tek Rabbi var, şu kadar sözler ondan geliyor, 360 tane putunuz var, hiçbir ses yok. Ya. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim büyük bir kitaptır. Tamamına benzer getiremediniz. Haydi tamamına olmasın da fe'tu bi aşri suver. Yani 10 suresine benzer getiriniz diye iddiayı biraz daha darlaştırdı. Çıktı mı kimse? Çıkmadı. Fe'tu bi suretin min misli. Bir tek suresine hiç olmazsa. Yani en kısa surelerden İhlas gibi, Kevser gibi. Değil mi? Ya. Benzer var mı? Yok. Tarihte bir kişi çıktı sadece. Ona da tarihte Müseylime diyorlar. Duydunuz mu Müseylime'yi? Müseylime peygamberlik iddiasında bulunan yalancı bir adamdır. Enteresandır. Kasti mi, cehaletten mi bilinmez. Müseylime'yi kezzap için ne diyorlar? Yalancı peygamber tabirini kullanıyor. Doğru mu? Yalancı peygamber tabiri yanlıştır. Niye? Sanki peygamber de ama bir kusuru var, yalancı. Öyle olur mu? Peygamberlerin sıfatları var. Bir sıfatı da nedir? Sıdk'tır. Peygamberlik iddiasında bulunan yalancı bir adam tabirini kullanacağız ki o zaman doğru bir tabir olsun. Müseylime çıktı. El-Kariyah, Mel-Kariyah suresine benzer getirdi güya kendisine göre. El-Filun, Mel-Filun ve ma edrake Mel-Filun. Lehu zembun kasirun ve hortumun tavilun dedi ve maskara oldu. Herkes güldü ona. Bu fil öyle bir fildi ki, bu filin ne olduğunu bilir misiniz? Onun çok uzun bir hortumu, çok da kısa bir kuyruğu vardır dedi. Arapça bilmeyen insanlar da onu maskara olarak kabul etti. Kur'an-ı Kerim mucize baştan sona. Şimdi burada soru şu, diyorlar ki, şu ayeti kerimenin zahir manası, görünüşteki manası, çok tefsirlerin beyanına göre yüksek icaz-ı Kur'aniyeyi, yüksek mucizat-ı Kur'aniyeyi, Kur'an'ın mucizeliğini, icazını göstermediğinden çok zaman zihnime ilişiyordu. Kur'an'ın feyzinden gelen gayet güzel ve yüksek manalarından üç veçhini icmalen özetle beyan edeceğiz. Birincisi, Cenab-ı Hak, Resulüne ait olabilecek bazı halleri, Resulünü tekrim ve teşrif noktasında bazen kendine isnat eder. Cenab-ı Hak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tekrim manasında, yani ikram etmek manasında, teşrif manasında, ona şeref addetmek manasında, kendisine ait olan bazı şeyleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapıyor? İsnat ediyor. Mesela, Allah'ı seviyorsanız bana itaat ediniz diyor ayet. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni yuhibbukumullah. De ki ey Habibim, eğer Allah'a muhabbetiniz varsa bana tabi olunuz. Ta ki Allah sizi sevsin. Allah'ın sizi sevmesinin ölçüsü nedir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a itaattir. Cenab-ı Hak kendisine itaat edilmesini istiyor da kendisine itaat etmeyi nasıl kabul ediyor Cenab-ı Hak? Resulüne itaat etmek olarak kabul ediyor. Ona isnat ediyor kendisine olan itaati yani. Oldu mu? Ya. Ondan sonra bu manadaki bazı ayetler. Eğer siz o meseleyi, o mevzuyu Allah'a, Resulullah'a yahut ulul emre götürmüş olsaydınız buna bir çözüm bulurdunuz. Bakın. Allah'a, Resulullah'a. Yani ya Allah'a götürün meseleyi çözmek için Kur'an'a danışın ya da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine, sünnetine götürün bu meseleyi çözmek için ya da ulul emr dediğimiz sizden olan ulul emre götürünüz, bu meseleye güzel bir çözüm bulursunuz. Yoksa Allah'a rağmen, Resulullah'a aleyhissalatü vesselam rağmen, ulul emre rağmen bir şeye karar verdiniz mi, hem dünyada hem ahirette yanlış yaparsınız. Şu anda Türkiye'de olan bu hadise, ne Allah'ın, ne Resulullah'ın, ne de ulul emrin tasvibinden geçmiş bir hadise olmadığı için, hem dünyada insanlar rezil oluyor, hem de ahirette insanlar rezil oluyor. Şimdi gelelim tekrar konumuza. Cenab-ı Hak, Resulüne ait olabilecek bazı halleri, Resulünü tekrim ve teşrif noktasında bazen kendine isnat eder. İşte burada da, Resulüm size vazife-i risalet, risalet vazifesi ve tebliğ-i ubudiyet hizmetine mukabil, sizden bir ecir ve ücret ve mükafat, bir it'am, bir yemek, bir nimet istemez manasında, ben sizi ibadet için halk etmişim, bana rızık vermek ve it'am etmek için değil mealindeki ayet, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a ait it'am ve irzakı murad etmek gerektir. Yoksa gayet bedihi bir malumu ilam kabilinden olur, icaz-ı Kur'an'ın belagatına uygun gelmez. Şimdi üstadımız üç manadan bir tanesini izah etti. Bazen Cenab-ı Hak kendisine ait olan bazı özellikleri Resulüne isnat etmekle ona hem ikram hem de teşrif manasında bir iltifat var Efendimiz Aleyhisselam'a. Ne demek? Ben sizi bana rızık vermeniz ve beni nimetlendirmeniz için yaratmadım. Ben sizi ancak ve ancak ibadet edesiniz diye yarattım diye Cenab-ı Hak buyuruyor. Allah Allah. Zaten Cenab-ı Hakk'ın rızka ihtiyacı yok. Bunu ifade etmesinin hangi mucizevi ciheti var diye insanların içerisinde uyanıyor. Üstadımız diyor ki, ben diyor buradaki mucizevi ciheti insanlar göremedi diye çok ciddi manada zihnimi meşgul ediyordu. Ama Allah bana üç tane manayı nasip etti. Bir tane değil, iki tane değil, üç tane mana. Birinci mana ne? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam size yaptığı tebliğ-i risalette ya da bu manadaki iman ve Kur'an hizmetini tebliğ etmede sakın sakın aklınıza bir şey gelmesin ki ona bir rızık vermek, onun maaşetini temin etmek, onun ihtiyacını görmek için çalışacağız. Hayır, Allah sizden kulluk ister, Allah sizden ubudiyet ister, Cenab-ı Hak sizden rızık istemiyor, Cenab-ı Hak sizden doyurulmasını istemiyor. Kendisini güya gösteriyor orada ayette. Oysa kastettiği birinci mana nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi bütün peygamberler vazife-i risaleti yaparken, ubudiyet tebliğini size yaparken sizden herhangi bir ücret istemiyor. Sizden herhangi bir rızık istemiyor. Böyle bir talebi yoktur Cenab-ı Hak. Ayet-i kerimeler var. Birkaç yerde geçiyor. Hemen hemen bütün peygamberler insanlara Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini, emirlerini, yasaklarını tebliğ ederken kullandıkları ortak bir ifade var. İn ecriye illa alallah. İn ecriye illa alallah. Yani ben sizden bir ücret istemiyorum. Sizden herhangi bir mükafat hediye istemiyorum. Ben ücretimi ancak ve ancak Allah'tan istiyorum. Ve dikkat edin, bütün peygamberlerin kendilerine göre bir vazifesi vardır. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem çobanlık yapmış, hem ticaret yapmış, hem de bazı vazifelerle de uğraşmış. Davud Aleyhisselam'a baktığımız vakit kendisi ne yapmış? Demircilik yapmış. Demiri bal mumu gibi Cenab-ı Hakk'ın izniyle eritiyor ve zırh yapıyor. Hem kendisi giyiyor, hem de yapıp satıyor, maaşetini temin ediyor. Devletin sultanı ama devletin de kasasından bir şey almamak suretiyle böyle kendi geçimini kendisi yapıyor. Süleyman Aleyhisselam'a baktığınız vakit o da devletin idaresiyle meşgul ve bu manada mesaisini veren birisi. Hangi peygambere baksanız kendisinin dünyevi olarak yaptığı ayrıca bir vazife var. Dolayısıyla in ecriye ille alallah. Ben ecrimi, ben mükafatımı ancak Allah'tan isterim. Ben sizden herhangi bir karşılık beklemiyorum manasındaki ayeti üstadımız sanki burada bu ayette birleştirip öylece izah ediyor. Resulüm vazife-i risalet ve ubudiyetin tebliği noktasında bu vazifeyi icra ederken sizden herhangi bir ücret, bir hediye, bir karşılık beklemez anlamını veren, ben sizi ubudiyet için yarattım, beni rızıklandırmanız ve bana nimet vermen için yaratmadım manasındaki ayetle üstadımız birleştirip öylece izahını yapıyor. Yasin suresinde de اِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ Yani sizden herhangi bir ücret istemeyen ve hidayette olan bu insanlara tabi olunuz ki hidayete eresiniz ayeti de bu manayı güzel bir şekilde izah eden başka bir ayet-i kerimede. Yani Yasin suresinde geçen ayet. İkinci vecih. İnsan rızka çok müptela olduğu için rızka çalışmak bahanesi ubudiyete mani tevehüm edip kendine bir özür bulmamak için ayet-i kerime diyor ki insanların hepsi rızkı için çalışır. Diyorsunuz ki birisine niye namaz kılmıyorsun, ibadet yapmıyorsun? Hocam çalışmak da ibadettir diyen çok insanlar var değil mi? Çalışmak da ibadettir. Ben askerim diyor, nöbet tutmak da ibadettir hocam diyor mesela. Başka birisi çoluk çocuğunun rızkı için çalışıyor. Hocam diyor, çoluk çocuğun rızkını temin etmek ibadet değil mi? Biz de bu ibadet yapıyoruz hocam. Diyen çok insanlar var mı? Var. İkinci vecih. İnsan rızka çok müptela olduğu için, rızka adeta muhtaç olduğu için insan, rızka çalışmak bahanesi, ubudiyete mani tevehüm edip, kendine bir özür bulmamak için ayet-i kerime diyor ki, siz ubudiyet için halk olunmuşsunuz. Siz ibadet için yaratılmışsınız. Çocuklarınıza, ailenize, hayvanlarınıza ya da kendinizin doymasına sadece rızık toplamak için yaratılmamışsınız. Şimdi diyeceksiniz ki, bana rızık vermek ve beni doyurmak için sizi yaratmadım ayetiyle nasıl burada şey yapacak? Hani çocuğuna rızık temin ediyor bu. Allah'la ne alakası var? Çok alakası var. Ama ben bu tefsiri okuyana kadar bu alakayı kuramamıştım işin doğrusu. Bunlar için ne lazım? Bunlar için Cenab-ı Hak'tan samimi talepte bulunmak lazım. Üstad Bevzansi demiş ki, dert benimdir, deva Kur'an'ındır. Ben dertlendim, Allah bana deva nasip etti diyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hak'tan istemiş, Cenab-ı Hak da ona nasip etmiş. Böyle bir manayı düşünmeyen bana Allah nasip etmez. Böyle bir manayı şiddetle devamlı zihnini kurcalamak suretiyle düşünen bir zata Allah nasip eder. Bediüzzaman'a verir, bana vermez. İmam-ı Gazali Hazretleri'ne verir, bana vermez. Niye? Ben ne istiyorsam Allah bana onu verir. Men talebe ve cedde ve cedde. Kim ihlasla ne istiyorsa Allah ona onu verir. Futbolcu der ki ben dünyanın kupasını ne yapayım? Havaya kaldırayım. Allah ona onu nasip ediyor. Kur'an'ın manasını niye nasip etsin? Başka birisi de diyor ki ben de Kur'an'ın manalarına güzel izahlar bulayım. Allah da ona kupayı kaldırma nimeti vermiyor. Kim ne istiyorsa öyle. Birisi der ki ben iyi bir tüccar olayım. Herkesin gördüğü, müşahede ettiği ya da işte konuştuğu bir tüccar olayım. Allah ona onu nasip ediyor. Başka birisi der ki ben iman Kur'an hizmetinde bir fedai olayım. Cenab-ı Hak da onu o kapıyı açıyor. Dolayısıyla men talebe ve cedde, ve cedde bir hakikattır. Şimdi gelelim konumuza. Siz ubudiyet için halk olunmuşsunuz, yaratılmışsınız. Netice-i hılkatiniz ubudiyettir. Yaratılışınızın neticesi ubudiyettir. Rızka çalışmak, emri ilahi noktasında bir nevi ubudiyettir. Doğru mu? Rızka çalışmak nedir? İbadettir. Doğru. Benim mahlukatım ve rızıklarını deruhte ettiğim nefisleriniz ve iyaliniz ve hayvanatınızın rızkını tedarik etmek, adeta bana ait rızık ve itamı izhar etmek için yaratılmamışsınız. اِنَّ اللّٰهُ وَالرَّزَّقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَت۪ينَ Cenab-ı Hak rezzaktır ve bütün mahlukatın rızkını taahhüdü Rabbani'si altına almıştır. Cenab-ı Hak hangi mahluku, hangi hayat sahibini, hangi mide sahibini yaratmışsa, rızkını bir şekilde Cenab-ı Hak ona ulaştıracağını ifade buyuruyor. Şayet insanlar ve zalimler önüne perde olmazsa bir şekilde ulaştıracak. Bir ağaç bile, bir ot bile yerinde durup rızkı ayağına kadar gidiyor mu? Gidiyor. Allah gönderiyor mu rızkını? Gönderiyor. Elbette sana da gönderir. Eğer siz diyor hadis, siz mütevekkil olmuş olsaydınız, mütevekkil olmuş olsaydınız, Cenab-ı Hakk'ı razı edecek fiiller işlemiş olsaydınız, sabah bir kuş yuvasından aç çıkıp, akşam tok evine geldiği gibi, yuvasına geldiği gibi, siz de sabah evinizden aç, akşam da evinize tok dönecektiniz diyor hadis. Eğer Allah'ı razı edecek güzel fiilleriniz olsaydı. Bir hadise rastladım, biraz zayıf ama çok enteresan. Eğer siz Allah'ı razı edecek fiiller işlemiş olsaydınız, Allah akşam başınıza yağmur, sabah başınıza güneşi açardı diyor. Ve şu anda bilim adamları diyorlar ki, gece yağan yağmurun çok ciddi manada gündüz yağmuruna göre faydası var bitkilere, hayvanlara. Fesubhanallah. Dolayısıyla Allah'ı razı etmek mühim. Allah'ı razı ettin mi, sen her yönden kazanırsın. Değil mi? Şimdi gelelim tekrar konumuza. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, siz, benim rızkını taahhüt ettiğim, başta sizin, sonra aile efratlarınızın, sonra hayvanlarınızın rızkını bulasınız diye sizi Allah yaratmadı. Onların zaten rızkını Allah bir şekilde ne yapacak? Gönderecek. Siz ubudiyetinize bakın. Ayrıca boş bulduğunuz vakitlerde de, zaten ubudiyet ne kadar tutuyor? Günde bir saat tutuyor. Yani biz 24 saatte herhalde ibadet yapmıyoruz. Üstad Seyyid dördüncü sözde nasıl anlatıyor? 24 altından bir altınını Cenab-ı Hakk'a vermek değil mi? Ya dördüncü sözü bir hatırlayın. Burada şu anda Lazlar olduğu için gıybet olmaz. Bir Laz kardeşimizin hatırasını anlatacağım. Bir arkadaşımız otobüste gidiyor. Tabii herkesin üzerinde bir vecibedir. Uçaktır, otobüstür, herhangi bir yerde bir seyahattir. Yani bir yarım saatlik bir birlikteliktir. Neyse bulduk mu muhakkak birkaç kelime ne yapmamız lazım? Karşıdaki insana söylememiz lazım. Bu bizim için vazifedir, vecibedir yani. Bu arkadaşımız da yanında oturan Laz kardeşimize dördüncü sözün hakikatını bir misalle anlatmaya çalışacak. Diyor ki ona, şimdi bak diyor, sana birisi 24 tane altın verse, o 24 tane altından bir tanesini sonra senden istese, verir misin, vermez misin? Vermem diyor. Diyor ki herhalde anlamadı. Bak senin ondan hiçbir alacağın yok. Onun sana hiçbir vereceği ve mecburiyeti yok. Bu adam sırf seni sevdi, muhabbet etti, beğendi seni, hediye olarak 24 tane aldı ve saydı senin eline. Sonra sana dedi ki, ya bu sana verdiğim hediyeden, 24 tane altın hediyeden, bir tanesini bana sen de hediye eder misin dedi. Verir misin, vermez misin? Vermem diyor. Niye vermezsin? Kardeşim diyor, niye 24 tane altın verip bir tanesini istiyor? 23 tane versin bir şey istemezsin. Muhakkak bunda bir bit yeniği vardır demiş. Şimdi gelelim tekrar konumuza. Allah bize 24 saat vermiş ki, hem dünya işlerimizi, rızık temin noktasındaki işimizi, hem uhra işimizi, yani ibadete taalluk edecek işimizi, ubudiyet boyutumuzu da rahat bir şekilde kazanacağımız muazzam bir vakittir bu. Allah için herkes kendi vaktini bir gözden geçirsin. 24 saatle biz neler yapıyoruz? Dolayısıyla burada Cenab-ı Hak bize şunu ifade etmek istiyor diyor üstadımız. Binler manadan bir mana. Sizin ve sizin bakmakla mükellef olduğunuz ailenizin ve hayvanlarınızın ve bitkilerinizin rızıklarını temin etmeyi bahane edip ubudiyetten sakın sakın kaçmayınız. Sizi ibadet için yarattığım birinci vazifeniz ubudiyettir, kulluktur. Vazifenizi yapın, rızkı Allah temin edecektir. Siz böyle yaparsanız adeta sanki siz Allah'a rızık toplamak için Allah'ın yapmak durumunda olduğu vazifeyi yapmakla mükellef olarak kendinizi görüp vazifenizi ihmal ediyorsunuz gibi bir vaziyete giriyorsunuz diyor ayet-i kerime. Çünkü Rezzak benim. Sizin müteallikatınız olan ibadımın rızkını ben veriyorum. Siz bunu bahane edip ubudiyeti terk etmeyiniz. Siz bunu bahane edip ubudiyeti terk etmeyiniz. Demek ki bu nedir? Bahanedir. Geçerli bir sebep değildir. Evet. Eğer bu mana olmazsa, şayet bu manaya olarak kabul etmezsek, Cenab-ı Hakk'a rızık vermek ve it'am etmek muhaliyeti bedihi ve malum olduğundan ilamı malum kabilinden olur. Yani malum olan bir şeyi ne yapıyoruz? İlan etmiş oluyoruz. Cenab-ı Hak rızık edinmekten münezzehtir. Rızka muhtaç olmaktan münezzeh ve müberradır. Bunu Kur'an-ı Kerim ifade ediyor. Hiçbir mucizevi ciheti yok gibi anlaşılır. Zaten Cenab-ı Hak bizi kendisinden rızık bulmak için yaratmamıştır. Ne için yaratmış? Ubudiyet için yaratmıştır. E o zaman bunu anlatmanın hiçbir manası yok ki. Ama bak ne güzel bir mana getirdi. Siz kendi rızkınızı Cenab-ı Hakk'ın ebedi hazinesinden bulacaksınız. Ama evvel işiniz nedir? Ubudiyettir. Onu ihmal etmeyin. Hem sizin hem çoluk çocuğunuzun rızkını Allah gönderir. İstas ediyor ki, yani asli vazifeniz olan ubudiyeti yaptıktan sonra Cenab-ı Hakk'ın hazinesinden rızkınızı bulmak için dışarıya çıkmanız ve çalışmanız nedir? O dahi bir ibadettir ve bir mertliktir. Merde, namerde el uzatmamak, dilencilik yapmamak mertliktir. O çalışmak dahi nedir? İbadettir. Elhamdülillah. İlmi belagatta bir kaide-i mukarreredir ki, bir kelamın manası malum ve bedihi ise, bir kelamın manası bilinen açık bir şey ise, o mana murat değil. Onun bir lazımı, bir tabii murattır. Demek ki burada farklı bir mana murat var yani. Bakın şimdi sizden misal verecek hafızlar. Mesela sen birisine desen, sen hafızsın. Ne diyeceksin? Zaten öyle. Yani bunu söylemenin manası yok. Demeyecek mi Serdar? Sen hafızsın. Zaten biliyorum hafız olduğumu. Bu niye söylüyorsun? Demez mi adam? Der. O malumunu ilam kabilinden olur. Bilinen bir şeyi tekrar etmek. Yani fuzuli bir söz gibi. Demek maksut manası budur ki. Ben senin hafız olduğunu biliyorum. Bildiğimi bilmediği için ona bildiriyorum. Yani o hafız. Onu çok kişi bilebilir. O da zaten kendisini fevkalade iyi biliyor. Ben ona demiyorum ki bak sen hafız olduğunu bilmiyorsun. Sen hafızsın diye ben ona ihtar etmiyorum ki. Ben bu ifadeyi kullanmışsam, meşhur olan mananın haricinde başka bir mana murattır burada. Nedir mana? Ben senin hafız olduğunu biliyorum ama ben senin hafız olduğunu bildiğimi sen bilmiyorsun. Ben de bunu sana ihsas ettiriyorum. Dolayısıyla Cenab-ı Hak herkesin bildiği bir manayı söylemesi zahiren icaza muvafık değil. Ben sizi beni rızıklandırmanız için, beni doyurmanız için yaratmadım, sizi ubudiyet için yarattım ifadesi nedir? Bilinen bir manayı sanki söylemek, ilam etmek manasındadır. Burada da bir mucizevi cihet görünmez. Oysa burada ne var? Ben sizi ibadet için yarattım. Sakın sakın rızıklarını taahhüt ettiğim, taahhüt altında bulundurduğum sizin, ailenizin ve hayvanların rızıklarını temin etmeyi bahane edip, o zaten benim vazifem. Bunları bahane edip asli vazifeniz olan ubudiyeti terk etmeyiniz. Onu buna bahane etmeyiniz demektir. Ben sizden rızık istemiyorum. Sizden ibadet istiyorum. Ve ondan sonra gidip de rızık için çalışmanız dahi ben kendi indimde ibadet olarak kabul ediyorum diyor Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimenin zımnı manasında. İşte bu kaideye binaen ayet Cenab-ı Hakk'a rızık vermeyi, Cenab-ı Hakk'a rızık vermeyi ve it'am etmeyi, yani nimetlendirmeyi nefy etmekten kinaye, onu kabul etmemekten kinaye olan mana şudur. Bana ait olup, bana ait olup ve rızıklarını taahhüt ettiği mahlukatıma rızık yetiştirmek için halk olunmamışsınız. Şimdi burada meşhur mana rızık değil mi? Açık mana rızık. Bazılarına diyorsun ki niye ibadet etmiyorsun? Hocam ilimle de uğraşmak, bilim ile de uğraşmak bir ibadettir. Ben onun için bütün mesaimi bilime, ilime verdim. İbadet edecek vaktim kalmıyor. Seni Allah ilme ve bilime yardım edesin diye yaratmamıştır. Cenab-ı Hakk'a ilim öğretmen için seni yaratmamıştır. Cenab-ı Hak seni ibadet için yaratmıştır. Asli vazifen ibadettir. Cenab-ı Hak isterse sana ilham verir, sana manaları nasip eder. İstemezse Allah sana hiçbir şey nasip etmez. O öyleyse asli vazifesi olan ibadetini yap. Geri kalan şeyi Allah isterse sana verir, isterse vermez. O dahi bir ibadettir. Hani lambayı bulmaya çalışıyor ama bulamadı. Yine ibadetini kazanır. Ama ubudiyeti terk eder, sırf lamba için uğraşır bulayım diye. Bulsa bile o mükafatını alamıyor. Niye? Asli vazifesi olan imanı ve ibadeti yerine getirmedi diye. Bazıları soruyorlar, meşhur bir soru. Edison cennete girecek mi? Bilmiyorum. Ben de sana soru sorayım diyorum. Edison mümin mi? Hayır diyor. Ama lambayı buldu. Cennete girmenin kapısı nedir, anahtarı? İmandır. İmanı varsa, değil lamba, hiçbir şey bulmamışsa bu adam cennete girer. Lambayı da bulmuşsa, elektriği de bulmuşsa, ondan sonra klimayı da bulmuşsa, uçağı da bulmuşsa, interneti de bulmuşsa. Ama bir kusuru var, bu adam iman etmemiş. Ne dersiniz? Bu adamın işi harap. Ama şu var, zalimce davranan bir kafir ile insanların istirahati için çalışan bir ehli ilim kafirin herhalde cehennemdeki farkı da gayet açıktır. Allah hakimdir, Allah adildir, insanlara zulmetmez. Mükafatını Allah bir şekilde verecektir. Nasıl? Cennette öyle bir yer var ki diğer bir yere göre nedir? Cennet hükmündedir. Mesela iki kişi hapse girdi. Birisi hapsin ağasıdır. Ondan sonra hapiste çok güzel geçinir. Birisi de hapiste her gün 10 saat işkence görüyor. İkisi de mahpus mu? Evet. Ama birisinin durumu diğerine göre nedir? Padişah gibidir yani. Ama bir vaka var ki adam herhalde sarayda da değil yani. Dolayısıyla saraya girmen yol nedir? Padişah olmaktır. Eğer bu adam padişah değilse saraya giremez. Bu adam da suçluysa nereye girecek? Cehenneme girecek. Allah bizi ibadet için yaratmıştır. İman için yaratmıştır. Adamın bir kusuru var, imanı yok. Bir kusuru var, ibadet işlememiş. Ama kardeşim ya bu adam Edison'da. Vallahi Edison Edison dinlemez. Kim? Zebani der. Onun için ben çok çalışıyorum. Ondan sonra ben 24 saat kendimi yıpratarak çalışıyorum demenin hiçbir manası yok. Sen Allah için çalışacaksın, ubudiyet edeceksin, iman edeceksin, gereğince amel edeceksin ve sana yetecek kadar da dünyaya çalışacak kadar da vaktin var. Onu da çalışacaksın, merde namerde el uzatmayacaksın, ailene de ciddi manada sahip çıkacaksın. Yaptığın her bir işte senin için ne olacak? İbadet hükmüne geçecek. Zengin olup da fakir fukaraya da zekat verdin mi, sadakalar da verdin mi, sen makamın değil mi? Kat be kat artacak. Mesele bu. Bazı insanlar duyuyoruz mesela. Diyor ki filan vakfa diyor 50 milyon diyor şey yaptı diyor, bağış yaptı. Bu adam hocam cennete girmeyecek de kim girecek? Vallahi ben 50 milyon verecek durumda değilim. Ama ben biliyorum ki şöyle gençler hem imanları var, hem hafızlığa çalışıyor, hem namazlarını ihmal etmiyorsa 50 milyon değil 50 milyar adam para verse bunlar onlardan daha değerlidir. İmanı yoksa, ibadeti yoksa yani. Cenab-ı Hakk'ın yanında paranın kıymeti yok ki. Cenab-ı Hakk'ın yanında neyin kıymeti var? Maneviyatın, imanın, ubudiyetin, emir dinlemenin ve yasaklara karşı hassas olmanın kıymeti ve değeri vardır. Yoksa 50 milyon, 50 milyar bilmem ne hiç Cenab-ı Hakk'ın yanında beş para etmez. Elhamdülillah. Bana ait olup ve rızıklarını taahhüt ettiğim mahlukatıma rızık yetiştirmek için halk olunmamışsınız. Belki asıl vazifeniz ubudiyettir. Evamirime göre rızka çabalamak da bir nevi ibadettir. Üçüncü vecih. Son vecihi okuyup bırakıyoruz. Sure-i İhlas'ta, Sure-i İhlas, Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahu samet, lem yelid ve lem yulet, ve lem yekun lehu kufuvan ahad. Şimdi burada üstadımız muazzam bir manayı yakalamış, Allah nasip etmiş, bize de aktarıyor. Bir insan aktardığı nedir biliyor musunuz? Hissettiğinin yüzde birini aktaramaz. Hissettiği yüzse aktardığı ancak birdir. üstadımızın aktardığı bu Risale-i Nurlar demek ki hissettiğinden çok çok daha nedir? Geridir. Hatta rahmetli Sungur abiden dinlemiştik. Risale-i Nur benim 40 bin müşahadetimden bir tanesidir diyormuş üstadımız. 40 bin müşahadetimden bir tanesidir. Biz de diyoruz ki böyle bir ilme, böyle bir imana, böyle bir genişliğe maşallah, sübhanallah diyoruz değil mi? 40 bin müşahadet ne demek? Bir tanesi de Risale-i Nur. Üçüncü vecih Sure-i İhlas'ta nasıl ki lem yelit ve lem yulet. Zahir manası yani o doğmamış ve doğurmamıştır. Zahir manası malum ve bedihi olduğundan o mananın bir lazımı murattır. Ne demek? Cenab-ı Hak doğmamıştır ve doğurmamıştır. Zaten öyle. Zaten öyle. O zaman bunu niye söylüyorsun? Ha, bunu söylemekle bütün ehli küfrün kabul ettiği, yanlış itikad ettiği ne varsa bu iki cümleyle, yani bir ayet ama iki cümleyle ne yapıyor? Bitiriyor. Allah doğmamıştır ve doğurmamıştır. Ne demek? Allah ezelidir, evveli yoktur. Allah ebedidir, sonu yoktur. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bu manada kendisine isar edilen bütün yanlış manalarını da bu ayet-i kerimeyle Cenab-ı Hak silip süpürüyor. Okuyoruz. Yani valide ve veledi bulunanlar ilah olamazlar. Validesi var mı bunun? Var. O zaman ilah olamaz. Kim var mesela bu manada? Hazreti İsa aleyhisselam. Annesi var mı? Var. Hani babasız dünyaya göndermiş ya Allah mucize olsun diye. Bazıları da diyor ki bakın madem ki babasız dünyaya gelmiş, öyleyse haşa İbnullah'tır. Yani Allah'ın oğludur demişler. Lem yelit ve lem yulet. Allah doğmamıştır. Annesi babası yok. Doğurmamıştır. Çocuğu veledi yoktur. Dolayısıyla veledi ve validi, validesi bulunanlar ilah olamazlar diye üstadımız bir mana daha getiriyor. Yani o manadan mülhem olarak. Ve Hazreti İsa aleyhisselam ve Üzeyr aleyhisselam, onun da annesi babası var. Ve melaike ve nücumların ve gayri hak mabutların uluhiyetlerini nefyetmek kastıyla ezeli ve ebedi manasında. Şimdi yıldızlar için bilim adamları diyorlar ki bunlar da insanlar gibi doğar, büyür ve ölür yıldızlar için. Dolayısıyla bunlar da bir gün doğmuşlar. Nereden doğmuşlar? Yine kainattaki bir mevcut şeyden. Mesela dünyamız nereden doğmuş? Güneşten parçalanmış ve buraya gelmiş değil mi? Dolayısıyla dünyanın annesi kimdir? Güneştir. Dolayısıyla dünya ilah olamaz. Niye? Annesi var çünkü. Lem yelit ve lem yulet çünkü. Doğanlar ve doğuranlar ilah olamazlar. Güneş peki ilah olabilir mi? O da doğurmuş dünyamızı. O da ilah olamaz. Kainatın neresine bakarsanız yıldızlar böyle, melaikeler böyle, Üzeyr aleyhisselam böyle, İsa aleyhisselam böyle, Adem aleyhisselam böyle. Adem aleyhisselamın annesi babası yok ama veletleri var. Dolayısıyla ezeli ve ebedi olmayanlar ilah olamazlar. Şimdi bu manadan tekrar buraya geçeceğiz. Cenab-ı Hakk'ın lem yelit ve lem yulet gayet bedihi ve malum hükmettiği gibi, aynen onun gibi bu misalimizde de rızık ve it'am kabiliyeti olan eşya, yani rızıklanan ve nimetlenen eşya, ilah ve mabud olamazlar manasında, mabudunuz olan Rezzak-ı Zülcelal sizden kendine rızık istemez ve siz onu it'am için yaratılmamışsınız. Dolayısıyla Allah rızıktan münezzehtir. Çünkü rızıklananlar ilah olamazlar. Nimete ihtiyaç duyanlar ilahlık dışına çıkıyorlar. Dolayısıyla Cenab-ı Hak sizden rızık istemiyor, nimet istemiyor ifadesi Cenab-ı Hakk'ın kesinlikle böyle bir şeyden münezzeh olduğunu ve tek ilah olduğunu. Siz rızıklanıyorsunuz, öyleyse siz de kulluk görevinizi bundan dolayı yapınız. Çünkü siz ilah olamazsınız, ancak kul olursunuz. Kul da ne yapması lazım? Kulluğunu takılması lazım. Ve siz onu itam için yaratılmamışsınız. Mealindeki rızka muhtaç ve itam edilen mevcudat mabudiyete layık değiller demektir. Said Nursi radıyallahu anh velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Ma salavat.